İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar, İrfan Meclisi'nden hepinize saygılar, muhabbetler. Ben Deniz Vahit Göktaş, her zaman olduğu gibi çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu ile birlikteyiz. Muhterem hocamız bize tasavvufi ıslahlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. Kıymetli hocam, tevbe kavramına giriş yapmıştık. Dolayısıyla tevbe kavramından bahsederken günah kavramından bahsetmiştiniz. Ve insanın dört tane zaafından bahsediyordunuz. İlim, kudret, irade ve hayat. Derseniz konuya kaldığımız yerden devam edebiliriz muhterem hocam. Yani insanın dört zaafı ve günahla olan bağlantısı nelerdir? İrade ve hayat ne anlama geliyor? Günahla olan ilişkisi nedir? Buyurun efendim.
Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Evet, insanın dört boşluğu var.
Evet.
Her insanın dört kaosu. Yani entropi, insandaki entropi. Düştüğü boşluklar. Daha doğrusu insanoğlunun tartamadığı, anlayamadığı yerler. Evet. Tartamadığı için de tartışmakta ve tartışamadığı için de tartmakta zorlandığı yerler.
Evet.
Böyle söyleyelim. İrade meselesini mesela ben ele alıyorum. Şimdi biz bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada. Bu dünyada yaşıyoruz ama bu dünyada iyi ve kötüyü seçme kabiliyeti, özelliği var. Bizde var.
Evet.
Yani iyi de kötüyü de istiyoruz. İrade ediyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Sen ve ben iyi bir insanız. İnşallah Allah nasip eder. Cennete gireriz.
İnşallah.
Vahiyciğim, cennete irademiz dünyadaki irade gibi mi?
Değil.
Niye? Günah işleyemiyoruz.
Orada yok, evet.
Yani burada günah seçimi var.
Evet.
Cennete günah seçimimiz var mı?
Yok.
Yok. Cehenneme giren bir kimsenin, cehenneme gitmiş insanların, cehennemde iyilik seçimi söz konusu mu?
Değil.
Yok. Demek ki öbür dünyaya sıçradığımız zaman, bu imtihan dünyasından, imtihanın olmadığı dünya, yani ahiret dünyası, orada irade yok.
İrade yok.
İradeyi anlatırken, bu konuştuklarımı baz alarak, temel alarak konuşursak ifade ettiğim mana ne olur? Şeytan mesela programlaması iyilik yapmamak üzere, meleklerin programlaması da la ya'sunallaha ma amarahum ve yef'aluna ma yu'merun, kötülük yapmamak üzere.
Evet.
Şimdi bu düşünce paradigmalarını, temellerini attık. Bu temeller üzerine biz günahın ifade ettiği manayı ortaya koymaya çalışırsak, burada irademizi, yani irade özgürlüğü diye bir kavram var. İrade özgürlüğünde...
Yok, sadece insana verilmiş. Yani.
Tabii tabii.
Evet.
İradenizi iki yönde kullanabilmek bir özgürlüktür. Tamam. Ve bu özgürlük sayesinde biz melekleri de geçiyoruz.
Evet.
Meleklerde kötülük işleme kabiliyeti, şeytanda da iyilik işleme kabiliyeti yok. Bitti. Onlarda yok.
Evet.
Bu irade özgürlüğü, irade özgürlüğü hani güç kirlenmesi diye bir kavramdan bahsettik ya.
Evet.
Yani güç zehirlenmesi.
Güç zehirlenmesi.
iradedeki, yani güçlü iradenin yok oluşu, irade zehirlenmesi. Aynı ifadeyi burada da bir şekilde böyle anlam konsensüsü içerisinde aynı şekilde güç kirlenmesiyle beraber kullanabiliriz.
Evet.
İcmasını yapabiliriz.
Evet.
Cem edebiliriz. Tabii bir üst yukarıdaki anlam açılımıyla cem edebiliriz. Bu durumda ben özgürüm. Bir hastalık ve marazi hale gelirse ve özgürlük putlaştırılırsa o zaman özgürlüğe zaaf başlar.
Evet.
Biz buna kişinin kendi özgürlüğünü kurallara göre değil, kuralsızlığa göre tayin etmesi. İşte Fransızların kapitalizmi, serbest piyasa ekonomisini tarif ederken o Fransız şeyi düşünürü, laissez passer, laissez faire. Laissez passer, bırak geçsin. Laissez faire, bırak yapsın. Dokunma, kapitalizm budur.
Evet.
İrade için bunu düşündüğünüz an iradenin altında ezilirsiniz. İrade sizi kullanmaya başlar. Biz iradeyi kullanmak üzere bu dünyaya gönderildik.
Evet.
Ve bir kimse mesela ben serbestim diyor. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'de emirler var diyor. İçki içme, günah yapma bilmem ne. Kanunda da 3 aşağı 5 yukarı böyle yasaklar var. Hırsızlık yapma, adam öldürme falan. Ben kötülüğe, günaha doğru bunu kullanırsam şayet bu özelliğimi. Ben özgür iradeli mi olmuş oluyorum?
Evet.
Hatta daha şöyle söyleyeyim. Cümleyi biraz daha kurgulamasını anlamsal olarak şöyle yapmak istiyorum. Ben irademe hakim miyim? Yoksa iradem mi bana hakim?
İradenin esiri miyim? Yani?
Evet. İrademi ben putlaştırdıysam, her istediğimi yapıyorsam, hayvanlar da her istediğini yapıyor. Ve hayvanlar her istediğini yaptığı için serbest. Ne isterse serbest. Şurada geliyor büyük abdestini yapıyor. Buraya geliyor çişini yapıyor. Burada yemek yiyor. Orada çiftleşiyor. İstediği yere oturuyor. İstediği yerde oturuyor. İstediği yere getiriyor. Yani hayvanda ki bu durum onun özgür olduğunu mu gösteriyor yani? Bu bir özgürlük mü? Her şeyini yapmak.
Yok.
İşte akıl diye bir yetenek verilmiş Allah tarafından. Bağ anlamına geliyor.
Evet.
Yani sana efendim söyleyeyim kötülük gelecek yerden kaçınmak. İyilik gelecek yerlere de yönelmek. Aklı bu noktada iyi kullanabilirsen aklın tariflerinden birisi de zaten Kur'an-ı Kerim'de li'ulin nüha, yani yasaklayan akıl.
Evet.
Kur'an'da geçiyor bu tabir. İşte o yasaklayan aklın yasaklamaları senin iradeni ona göre yönlendirmen iradede özgür olduğunu gösterir. Yok, yasaklayıcı akılın emri altına, benim emrim altına irade girmezse ben iradeye göre çalışırım.
Evet.
Ve canım her şeyi çekiyor. İşte gidiyorum Kızılay'a indim. Kızılay'da erik yedim, dondurma yedim. Efendime söyleyeyim muz yedim. Arkasından hamburger yedim. Ondan sonra gazoz içtim. Ondan sonra kola içtim. Ondan sonra efendime söyleyeyim soğuk su içtim. Ondan sonra geldim dondurma yedim. Artık neyse. Böyle her önüne geleni yemek bir özgürlük mü oluyor? İradene hakim olmaya özgürlük adı veriliyor.
Evet.
Sen olarak benliğin iradenin üzerinde bir şey. İrade senin benliğinin altında olan bir şey. İraden de senin benliğinin kullandığı bir araç.
Araç olmuş oluyor, evet.
Ve akıl dahi o ben dediğimiz, selfness dediğimiz, kendilik ve benlik dediğimizin altında kullandığı bir araç.
Evet.
İşte o beni ortaya koyabildiğin an, o bana göre bütün akıl, irade, vehim, hayal, zikir, tefekkür, tahayyül, vehim, bir sürü pek çok güçlerimiz var. O en üstteki aşkın benlik dediğimiz Allah tarafından üfürülmüş ilahi ruhuz ve biz ona transandantal ego da diyorlar. Aşkın benlik de diyorlar. Onun geminin yönetim mekanizmasındaki yönetim ve o direksiyon onun elinde olursa,
evet,
irade irade olur.
O zaman irade olur.
İrade senin zaafına çalışıyorsa, gemiyi gidip döndürüp de kayalıklara oturtuyorsa ve seni helak ediyorsa, yok oluyorsa, ona irade özgürlüğü denmez.
Evet.
İradesizlik, iradeyi kullanamama, irade zaafı, irade kirlenmesi, irade zehirlenme, irade özgürlüğü zehirlenmesi.
Evet.
Yani özgürlük, hürriyet diye önce onun zehirlenmesinden bahsetmek lazım. Ve mesela Amerika bugün birinci sınıf bir devlet, öyle diyoruz. Japonya birinci sınıf, hakikaten öyle.
Evet.
Geri kalmış devletlerde kanunlar, kurallar çok zayıf. İşlemiyor. Ama Amerika'da bir polis kanunu sonuna kadar işletebiliyor. Kanun devleti. Hiç kimse istediğini yapamıyor.
Evet.
Ve bütün dünyada özgürce meydan okuyabiliyor. Ama kendi memleketin içerisindeki o kanunlara uymak, takip etmek, vergisini vermek, suç işlemek, polisin takip etmesi, insanların kanunlara uyması, kırmızı ışıkta durabilmesi, bilmem ne vesaire. Aynısı Japonya için de söz konusu. Dünyanın bir numaralı first class ülkeleri. Bunun dışında kalan ülkelerde bu yapı gözükmüyor.
Evet.
Yani iradesini sınırlayabilen bir varlık. Sınırladığı zaman, yani kontrol altına alabilen varlık. Kontrol altına alabildiği zaman insan oluyor. Alamazsa işte homo animus oluyor. Yani hayvan insan oluyor. Ve hatta hayvanın natık. Düşünüyor ama hayvan.
Evet.
Hayvanın natık tabii daha farklı bir
farklı
kavram.
Farklı bir anlamı.
Onu pek burada kullanmak istemiyorum.
Evet.
Ama Kur'an-ı Kerim'de hep hayvan seviyesinden falan bahseder biliyorsunuz. Belhum edal, hayvandan daha aşağı seviye. Hayvanlık da bir seviye.
Evet.
Hayvandan aşağı olmak da bir seviye. Dikkat edin. Ha. Hayvanlık, hayvanlıktan aşağı olmaktan daha büyük seviye. Kendini kontrol altına alabilen. İşte devlet kendi kanunlarını koyup o kanunları yürütebilen bir topluluk varsa devlet ona denilir. Kanunlar var. Hiçbiri işlemiyorsa ona devlet denmez.
O zaman tabii devletin bir otoritesi olmaz.
Yani. Kanunların varlığı, dikkat edin,
evet,
irade kontrolüyle alakalı bir felsefi açılımı var.
Evet.
Kanunların çok olması. Çok kanunlar var, kurallar. Bir ticaret kanunları. Bakıyorsun eskiden 3 çitlik ticaret kanunu. Bakıyorsun şimdi 40 çitlik ticaret kanunu olmuş. Odalarla ilgili kanunlar. Uluslararası ilgili ticaretle ilgili kanunlar. Yurt dışı ile ilgili vergi kanunları. Efendim söyleyeyim, alışveriş mevzuatı, ticaret kanunları ile ilgili mevzuat. Bilmem ne. Alabildiğini o kadar çok ki. Toplasan 40 cilt eder. Eskiden yoktu. Yani 40 ciltlik kitapla doldurulmuş kurallar içerisinde hareket ederseniz o akoryumun içerisinde irade özgürlüğüne sahipsiniz. Neticede dönüyor, dolaşıyor. Bizim kader anlayışımıza geliyor.
Evet.
O sınırlarını bilip akvaryumdaki dışarı çıkamayacağın sınırların farkına vararak çıkmaya zorlarsan onun bedelini ödettirirler.
Bedelini de ödersin.
Hapishaneye gönderirler. Ahirette de cehenneme gönderirler.
Evet.
Kural. Kur'an-ı Kerim kurallar kitabı. Tevrat kurallar kitabı. Tora, kanun. Adı bu zaten.
Kanunlu.
Tabii şeriat yani. Ya, kanun demektir. Rastgele yaşayamazsın. Bir kural var. Bu dünyanın işte bu oyun oynamaya geldik bir futbol maçı. Futbol maçında bir sürü kurallar var.
Kuralları var tabii. Yani kafana göre oynamıyoruz.
Oynayamıyorsun.
Tabii.
Yani halbuki bakıyorsun oradaki futbolcular her türlü hareketi yapıyor. Hopluyor, zıplıyor, yatıyor, kalkıyor, düşüyor bilmem ne. Şut atıyor, bilmem gol yiyor, gol atıyor. Offside bilmem ne. İşte obstrüksiyon diyor. Efendim faul diyor. Bir, o kadar çok kuralları var ki.
Evet.
Kaleci şu kadar yerden eliyle dokunamaz diyor.
Evet.
İşte top çizginin şu kadarını geçerse gol olur, geçmezse gol olmaz. İşte foto finişlere bir bakalım diyorlar. %75'i geçmemiş, %25'i geçmiş, gol sayılmaz diyor. Bunlar, bak kurallar dolu.
Tabii.
Ama öyle, oradaki sahanın içerisindekiler istediği hareketi yapıyor değil mi? Bitti. Ama kuralsız yapmıyor, kurallı yapıyor.
Kurallara göre. Tamam.
Kurallara göre yapıyorsanız irade budur. Ben buna iradenin değerlenmesi ve irade özgürlüğü değerlendirilmesi ve ifade özgürlüğü bir değer hale getirilmesi. Yani irade,
evet,
özgürlüğü bir değer haline gelmesi. İrade özgürlüğünü kendinize zarar verecek şekilde, kurallara uymayacak şekilde yaparsanız, o zaman özgürlük kirlenmesi, özgürlük zehirlenmesi olur. Bir zamanlar hippiler vardı.
Evet.
İşte fallomi lomi diyorlardı. Hı. Takıl bana hayatını yaşa diyorlardı. Yani takıl bana hayatını yaşa serbest yani. Gidiyor ağacın altında yaşıyor, gidiyor dağlarda, taşlarda, sokaklarda, Toronto'ya gittiğimizde caddenin tam ortasında bu şekilde rint meşrep yaşlı bir adam eşyalarını koymuş kartonların üzerinde yatıyordu. Polise müdahale etmiyor. Unique bir tane evet. Turistik örnek olsun diye. Adamın saçları sakalları uzamış Toronto'nun en lüks caddesinde terör polisinin yönetimde bulunduğu kaldırımın üzerinde onun da kağıtlar üzerinde yatıyor.
Yatıyor.
Ve orada içkisinden bir adım içiyor. Böyle bir bağırıyor. Ondan sonra tekrar yatıyor.
Evet.
Şimdi bu adam özgür adam mı yani? Rezillikten başka bir şey değil.
Rezalet abi.
İşte özgürlüğün sonu yani ifrat ve tefrit ortada denge nokta var. Dengeye getirmek.
Denge.
Ne tam sıfır numara böyle tam böyle kural şekil her şey. O zaman robot oluyorsun.
Robot oluyorsun.
İradesiz varlık oluyorsun.
Evet.
Ki insanın yaratılışına irade olduğu için robotik yerler, kanunun çok olduğu yerler insanların daraldığı yerlerdir. Kuralların çok olduğu yerler.
Doğru.
Talebem var. Haseki'ye gönderdik. Tabii orada ciddi bir eğitim var böyle. İlahiyat Fakültesi'nden sonra gidiyorsunuz. 3 sene orta eğitim gösteriyorlar. İşte 10 tane yani yanılmıyorsam 10 veya 12 tane Haseki eğitim merkezi var Türkiye'de.
Evet.
Son olarak Ankara'ya falan da açıldı. Güzel oldu. Çok kaliteli böyle Arapça, tefsir, fıkıh, hadis. Birinci sınıf bir eğitim veriliyor. Seviyorum ben.
Uzmanlık eğitim.
Ben yaşım 70. Gidip ben de okumak istiyorum şahsen. Hakikaten kaliteli.
Kaliteli evet.
Ama o kalite disiplinle.
Tabii.
Yani iradeyi kısıtlamakla.
Tabii. Ve ciddi bir eğitim.
Rahat böyle özgürlüğe alışmış talebem. Böyle futbolla meşguldü. Atçılık sporuyla meşguldü. Oraya öyle bir ortama gittiği zaman çok daralıyorum, bunalıyorum demeye başladı.
Evet.
Bak dikkat edin. Ama oradan mükemmelliğe çıkacak.
Eğitim ciddiyeti.
Oradan çıkanı efendim müftü yapacaklar. Diyanete fetva kurulu üyesi olacak. Din ateşesi olacak. Bir şeyler olacak. 3 sene kolay değil.
Evet.
Ama acı çekince kalite kazanılıyor. Kural olunca kalite kazanılıyor.
Evet.
Okula gidiyorsun. 5 sene kurallarına uyuyorsun. Ama iradenin özgürlüğün dışarı oyun oynamak var talebe. Gidiyor lise 2 talebesi. Test çözüyor bilmem ne. Dışarı bile çıkmıyor değil mi?
Evet.
Bir nevi esirgeyen bu. Esaret değil mi?
Esaret.
Yani özgürlük nerede bunun?
Hedefi var işte ona göre.
Dervişlikte de işte.
Evet.
Pek çok kurallar var. Hedef var. Adap var. Bu hedef ve adap insanları, dervişleri sınırlıyor. Diyor önüne bakacaksın diyor. Baş herkesi iyi göreceksin diyor. Yardıma koşacaksın diyor. Diğer kam olacaksın diyor. Optimist olacaksın, iyimser olacaksın. Kahrı da hoş, lütfu da hoş diyeceksin. Kimseden kırılmayacaksın. Kimseyi de kırmayacaksın diyor. Bunlar yapılması çok zorlar. Çok zor şeyler. Ve ben irade, özgürlüğümle bunların ben hiçbirini istemem.
Evet.
İstemediğim için olgun insan olamam. Çocuklarda irade, özgürlüğü sonuna kadar var biliyorsunuz.
Evet.
Geliyor evde halının ortasına çişini yapıyor. Tam bir özgürlük değil mi bu?
İşte çocuk diyoruz.
Yani. Ama olgun değil
evet,
yani.
Evet.
Çocuk diyoruz.
Evet.
Peki büyük olarak gelip de halıların ortasına çiş yapanlara ne demeli?
O zaman deliler.
İşte kurallara uymayanlar 5 evet. yaşında entelektüel kuantisi, akıl seviyesi düşük anlamına gelen kelimeler kullanılıyor.
Evet.
İşte avam tabakasında bu sıkıntılar var.
Evet.
Bu yaşadığı hayatı bu dünyadan ibaret görüyor. Ahiretten de ibaret görmediği için bu dünyaya göre dizayn yapıyor, bu dünyaya göre yaşıyor. Bakıyorum bu dizayn ahirette geçerli değil.
Değil.
Aynı işte o zaman entelektüel kuantisi düşük. Onun için Yusuf suresinin son sayfasında Cenab-ı Allah-u Teala Hazretleri takva ehli, dini titiz yaşayan insanlar, akıllarını kullanan insanlardır diye ayet var.
Evet.
Dini takva ile yaşamak akıl,
akıllılık
o kişide önemli. Akıl vardır.
Evet.
Kurallılık vardır. Takva ehli tam kurallı yaşar. Tam kural vardır.
Dakik yaşıyor.
Bakın şimdi özgürlüğü ele aldık bir irade özgürlüğüne. Ta ve genel manada özgürlüğü de beraber almak zorundayız. Tabii.
Tabii.
Döndük dolaştık iş ta Allah'a kulluğa kadar geldi. Dolayısıyla bu tövbe edebilmek için günah işlemeyi bu kura kanunları çiğnemek, başarısını göstermek lazım.
Evet.
Dini kanunlar, şeriat. Bunda çiğneme, başarısını göstermek lazım. Çünkü çiğnilmemesi lazım.
Evet.
Hırsızlık yapmak bir başarıdır bana göre. Ama negatif bir başarı.
Negatif yani.
Yapmamam lazım. Doğru değil bu hareket. Ama bir sürü hırsız var ve ceza görüyor. Hapishanede yatıyor.
Evet.
Ne yapacağız şimdi bu durumda? Adam benim özgürlüğümü kullandı, canımı çalmak istedi. Demek mahkemede bir mazeret kabul ediliyor mu?
Yok.
Edilmiyor. Şu ahirette de Cenab-ı Allah mazeret kabul edecek mi Kur'an-ı Kerim'de?
Yok.
Kur'an-ı Kerim'e göre ahirette suçluların mazeretleri kabul edilmeyecek. Mazeretuhum diye ayetler var.
İşte tevbe ettiyse hariç, tevbe.
İlâ rabbihi velev elgâ me'azîrâ. İstediği kadar mazeret
ilerisin. Mazeret beyan etsin.
Yok. Kurallara göre yaşayacaktın, yaşamadın. Tabii. Özgürdüm. Özgürlüğün cezası. O zaman cehennem bu şekilde denetimsiz özgürlerin bulunduğu yere cehennem deniliyor.
Evet.
Denetimli özgürlerin bulunduğu yere de cennet deniliyor diyebilir miyiz?
Evet hocam, diyemeyiz. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, çok güzel bir konuyla inşallah devam ediyoruz. Şimdi kısa bir ilahi arası, ardından beraber olacağız.
Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Gülenler gülsün, dost bizim olsun. Gafil ne bilsin efendim hakkı sever var. Gafil ne bilsin efendim hakkı sever var. Girdik bu yola aşk ile bile. Gurbetlik ile efendim bizi salar var. Gurbetlik ile efendim bizi salar var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur. Geçidi yoktur efendim derin sular var. Geçidi yoktur efendim derin sular var. Gözleri giryan, ciğer bir yan. Gözleri giryan, ciğer bir yan. Olmuşlar hayran efendim divaneler var. Efendim divaneler var. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Her kim aşıktır, yolda sadıktır. Sadık olana efendim anda neler var. Sadık olana efendim anda neler var. Her kim merdane gelsin meydane. Her kim merdane gelsin meydane. Kalmasın yani efendim kimde hüner var. Kalmasın yani efendim kimde hüner var. Sen bundan meydan isteme. Yunus sen bundan meydan isteme. Meydan içinde efendim merdaneler var. Meydan içinde efendim merdaneler var. Meydan içinde efendim merdaneler var.
kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Güzel bir ilahiden sonra hocamız bize insanın dört zaafından bahsediyorlar. İrade ile alakalı bir konuya girmiştik. Günah ve irade arasındaki irtibattan bahsediyor kıymetli hocamız. Hocam kaldığımız yerden devam edebiliriz muhterem hocam. Yani günah iradenin kural dışı kullanılması anlamına geliyor. Yani irade, ya Rabbi sen irade verdin bana, ben istediğim gibi kullanabilirim şeklinde bir mazeret olmaz yani.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. İradenin denetimsiz kullanılması.
Denetimsiz kullanma. Kural dışı kullanma.
Her istediğimi yapmak.
Evet.
Böyle bir şey olmaz.
Evet.
Böyle bir şey, bir kriteryum lazım. Bir kriter lazım. Bir ölçüt lazım. Çünkü o ölçüt olmadan, mesela benim özgürlüğüm senin özgürlüğünün başladığı yerde biter.
Biter, tamam.
Sana tecavüz ediyorsa benim özgürlüğüm, ben burada efendime söyleyeyim, evimin içerisinde radyo dinleme, televizyon dinleme hakkına sahibim ve 50'ye kadar o volümü çıkartıyorum ve gümbür gümbür oda ötüyor.
Evet.
Yukarıdaki insan da rahatsız oluyor. Yukarıdaki insan pop müziği sevmiyor.
Sevmeyebilir tabii.
Klasik Türk musikini seviyor. Ne yapacağız? Efendim ben özgürüm diyebilir misiniz kapıya gelen polise? Başkasının özgürlüğünü tecavüz ediyorsun. Onun özgürlük alanının içerisine giriyorsun. Orası sana yasak alan.
Evet.
Sesle tecavüz oluyor.
Evde bile birisi tabii, ben futbol izleyeceğim diyor. Biliyorsunuz. Farklı bir şey izleyeceğim diyor yani.
Nakşibendilikte, evet, ve tarikatlarda bir kural vardır. Nazar ber kadem.
Evet.
Ayak ucuna bakmak.
Ayak ucuna bakmak.
Başkasına bakmak bir nevi onun özgürlük alanına tecavüz etmektir.
Hmm,
ve da bana niye yan baktın diye. Adam öldürülmüyor mu Türkiye'de?
Evet, adam
bana yan baktın cinayetleri yok mu?
Var.
Mantıksız geliyorsa da, evet, bir yönüyle mantıklı. Çok bakıştan mantıklı. İnsan, bakışlardan rahatsız olan çok insanlar var.
Tamam.
İşte Avrupa'ya bakın, sık sık gidiyoruz. Orada konuşmalar yapıyoruz, geliyoruz.
Evet.
Orada hiçbir insan, hiçbirine, bir insana dikkatli bir şekilde bakmıyor. Öküzün trene baktığı gibi bakmıyor.
Evet.
Tam Türkçesini ifade ediyorum. Kaba oldu bu tabirim, özür dilerim.
Evet, tamam.
Ama bizim Türkiye'de böyle değil. 150 metreden sana bakmaya başlıyor. Önünden geçene bakıyor. Giderken bakıyor. 150 metre bakıyor. Şimdi bunu ben nasıl yorumlayayım? O bakan kimse böyle podyumda yürüyen bir manken gibi hissediyor kendisini. Ve podyumda yürüyen mankenlerin, dikkat edin, podyumda yürüyorlar. İşte elbise gösteriyorlar. Efendim söyleyeyim, bir takım bir şeyleri sunuyorlar değil mi?
Evet.
Bütün gözler onlara çevrilmiş, kameralar onlara çevrilmiş. Onların yaşadığı psikolojiyle ilgili olarak o Erik Fromm'cu bir grup psikiyatrist var. Davranış psikolojisiyle ilgili epey bir incelemeler yapmışlar. Ben fakir o konuyla ilgili şöyle biraz kenarına, köşesinden baktım.
Evet.
Mankenlere yani gıpta ediyorum şöyle. Bayağı cesurlar.
Evet.
O kadar insanın gözü önüne çıkmak. Birisi beğendi. Beğenmesi yıkıcı tesir bırakıyor.
O da bırakıyor. Evet.
Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflere buna nazar deniliyor.
Nazar.
İnnen nazar hakkun.
Evet.
Yani o kadar büyük yük ki birilerinin başkası sana. Onun için başkasına bakarak rahatsız etmek, onun görsel alanına tecavüz etmek anlamına gelir.
Evet.
Az önce sonosantrik, yani ses merkezli bir alana tecavüzden bahsettik. Şimdi görsel.
Görsel.
Bir de çok konuşarak başkasını rahatsız etmek, o da bir konuşmayla ilgili bir alan değil mi?
O da farklı bir alan yani. Hepsinin sınırları var.
Ele alırken, var yani. Bak ele alırken, evet, konu ne kadar geniş ve perspektif ne kadar büyük. Kısa, tasavvuf bunu kısaca kestirme söylemiş. Rahmetli Sami Efendi Hazretleri derdi ki, tasavvuf şudur. Hiç kimseden kırılmayacaksın.
Evet.
Ne kadar kötü de konuşsa tebessüm edeceksin.
Tebessüm.
Ve kimseyi de kırmayacaksın diyor. Ancak kendimi kontrol altına alıyorum, kimseyi de kırmıyorum. Bu mümkün. Ama insanların ağzı torba değil ki dikeyim. Kırılmamak mümkün mü diyordu.
Evet, kırılmamak zor yani.
Çok zor.
Evet.
Ama kırılmıyorum noktasına gelen kimselere insan-ı kamil diyorlar. Veyahut da bizim Anadolu tabiriyle kestirmeden gideyim, evliya diyorlar.
Evliya veya arif.
Evliya, evet, evliya olmak kolay değil. Kolay, i̇şte arif değil dersiniz, insan-ı kamil dersiniz.
Evet.
Efendime söyleyeyim, olgun insan olgun dersiniz, insan. Veli dersiniz, eren, ermiş. olmuş, olgunlaşmış manasına eren.
Hiç kimseden kırılmayan.
Kırılmıyor, tebessüm ediyor.
Evet.
O kadar. Kur'an-ı Kerim'de hani formülü verilmiş ya, kendini bilmeyen insanlar, onlarla konuştuğun zaman onlara selam selam de, tebessüm et ve çek git diyor. Sen evet. Haklısın, sen haklısın, sen haklısın. O Tükeniş adlı eserinde Jean-Paul Sartre avam tabakasını anlatıyor. Hani bir tarafta bir avam vardır, bir havas, bir asıl havas var ya.
Evet.
Dervişler havas tabakasıdır. Daha yukarı tam olgunlar ehasül havas tabakasıdır. Evet. Şimdi avamla havas tabakası arasındaki farkı o Jean-Paul Sartre'ın Tükeniş adlı kitabında okuduğum cümlesinde buldum. Ki doğrusu da odur. Diyor ki Sartre, avam diyor. Yani genel halk, umum diyor.
Evet.
Tedavi olmaz bir hastalıktır diyor.
Sartre diyor. Evet,
evet, dikkat et. Sartre böyle söylemiş. Mevlana ne diyor? Halkın arasına kafanı sokma. Yoksa başın beladan kurtulmaz diyor.
Benzer şeyi de Mevlana da söylüyor. Evet.
Aynı. Gazali'de de var bununla evet. ilgili sözler. Mudnerabi'de de var aynı şeyler. Avam deyince şöyle bir %90'dır. O topluluğun %90'ı avamdır. Yani kitap okumuş, fakülteyi bitirmiş kişilere havas denilir değil.
Evet.
Kendini yetkinleştirmiş insan, kendini yetkinleştirmemiş insan.
Evet.
Yetkinleştirmemiş insan istediği kadar profesör olsun ki görüyoruz. Yani epey konuşacak bir şey var ama
evet.
söylemek istemiyorum ama o Star Talks programında yapılan Amerika'daki yapılan o haftada bir defa yapılıyor. Tabiat Tarihi Müzesi'nde bir bölüm var. Orada bir güzel bir program haftada bir yapılıyor. Amerika'daki akademisyenlerin en entelektüeller diyoruz. Onların entelektüel kuantisi ne kadar? Onların akademisyenlerin akıl ölçüsüne.
Evet.
Onunla ilgili bir program yapmışlardı. İşte Ryan O'Neill falan öyle bir ezenci birisi yapıyor o programı. Astrofizikçi kendisi.
Evet.
Yapılan o görüşmede hep birinci sınıf Amerika'nın en üstün psikolojistleri getirildi. Onlar konuşuyor. Röportajlar evet. yapılıyor, sunuluyor. O programın dinleyicileri de Star Talks, yani Yıldızlar programı, Yıldızlar
evet.
programı. Ya da Yıldızlar Konuşuyor. Öyle bir isim vardı, Türkçe ismi. En sona vardıkları kanaat şu, alan körleşmesi diye bir şey yaşıyor akademisyenler. Ve %90'a yakını entelektüel kuantisi 5, 6, 7.
Evet.
Hayattan kopuk, daldığı alanda boğulmuş.
Alan körleşmesinden dolayı.
Alan körleşmesinden dolayı bütünü göremiyor. Küçük de parçada boğulmuş, bütünü göremiyor. Göremediği için de entelektüel kuantisi düşük kalmış.
Evet.
Demek ki bir insanın çok yönlü beslenmesi lazım. Mesela biz tasavvuf alanında çalışıyoruz. Hep tasavvuf, tasavvuf, tasavvuf. Alan körleşmesi. Kelamdan haberi yok. Hadisten haberi yok. Efendim söyleyeyim İslam hukukundan haberi yok. Tefsirden haberi yok.
Haberi.
Ahlaktan haberi yok. Efendim söyleyeyim din felsefesinin haberi yok. İslam felsefesinin haberi yok. Aman o konulara dalmayın diyen tasavvuf akademisyenleri var bizim. Ama senin alan körleşmesi olur. Ve seni kimse dinlemez.
Evet.
Ve kendini kimse anlatamazsın. Ve kendi alanında süper 30'luk bir zeka olur. Tamam. Ama diğer alanlara çıktığın zaman bir fıkıhçının yanında 5 yaşında çocuk gibi kalıyorsun.
Evet.
Kelamcının yanında 4 yaşında çocuk gibi kalıyorsun. Din felsefecisinin yanında konuşacağın bir şey kalmıyor. Tefsircinin önünde küçülüyorsun. Ondan sonra bizim tasavvuf alanı işte fazla eleştiriye maruz kalıyor diye şikayetlenmeler başlıyor. Ama alan körleşmesi denen bir konuyu biraz çalışsa o derse
evet.
ona göre sırf o İlahiyatın direbe o branşlar değil. Onun dışında fizik, kimya, astrofizik, jeoloji, biyoloji, fizyonomi, artık hangi fen, matematik, şu bu, hatta spor. Dikkat edin.
Evet.
Spor da dahil bu işe. Bunların tamamını elde edeceksiniz ki kendi alanınız bunlarla zenginleşecek. Konuştuğunuz zaman herkes sizin ağzına bakacak. Alanda daldık, boğulduk. Ne bir konferans verir bir yerde, ne bir konuşma yapar, durmadan eleştiri yapar, durmadan hata bulmaya çalışır.
Evet.
Alan da boğulmuştur. Ve yani bu sadece ben kendi tasavvuf alanımızda veriyorum bu örneği ama
pek çok alan
bu çünkü. Tefsirciler için de geçerli. Bilmem ne. Aynı durum kimyacılar, fizikçiler için de geçerli. Biyolojistler için de geçerli. Alan körleşmesi
evet.
denen bir rahatsızlık akademisyenlerin kanseridir. Bir akademisyenler çoğu bu kanserden haberi yoktur.
Evet.
Onun için mesela siz fizik profesörsünüz. Gidin falanca okul yaptırma derneğe üyesi olun. Toplantılara katılın. Para yardım edin. İnsanlara iyilikte bulunun. Yani hiç alanınla alakası yok.
Farklı şeylerle uğraşmak evet, yani. Evet.
Git efendim söyleyeyim bir felsefi filmler izle. Fizikçisin sen. Bakıyorsun Albert Einstein bir numara felsefeciymiş.
Evet.
Hayatını bir okudum. Seyahatlerim diye bir kitabı var. 350 sayfalık. Yaptığı bütün ilmi seyahatleri anlatıyor. Şimdi onu okudum. Ya seyahatlerini yazmış Albert Einstein. Bunun anlamı ne falan. Seyahatlerini bir bilim adamı niye yazar ki? Bakıyorsun bizim İslam alimler rühle kitapları yazmamış mı?
Evet.
İlim almak için ta şeyden, Kahire'den kalkmış. Tamam. Belh'e gitmemiş mi? Tacikistan'a gitmemiş mi? Tacikistan'dan kalkmış ta Kayravan'a, ta Atlas Okyanusu'na 15 bin kilometre gitmemiş mi? Ve onunla ilgili de rühle kitapları yok mu?
Evet.
Seyahat kitapları yok mu? İlim taşımakla alakalı. Anlıyorsun Albert Einstein yapmış. Ona bakıyorsun bir tuhaf geliyor. Bizim geleneğimizde de var. Bu niye lazım? Yerinde sabit kalırsan Mevlana'nın dediği gibi kokuşursun. Diyor.
Evet. Dur anlaşırsın.
Hareket halinde ol.
Evet.
Herkesle görüş. Fikirlerini al. Tart. Eksiğin varsa eksiğin var. Ben bunu tamamlam lazım. Şu var, bu var. Bilmem ne vesaire. Evet. Benim göremediğim başkası görür.
Hareket
Peygamberimizin gibi bile aklı büyük olmasına rağmen sahabe-i kirama danış. Ve şavirhum fil emri. Git sahabeye sor, danış.
İstişare ediyor. Yani.
İstişare et diyor, meşveret
evet.
yap diyor.
Evet.
Ve emruhum şura beynehum. Onların işi kendi aralarında daima danışmakla.
Evet.
Ne yaparsan yap. Arkadaşına aç sor. Ya ben bunu ne yapacağım? Efendim bir marka şey alacaksın. Televizyon bir marka buzdolabı alacaksın. Bir internete girersin, sorarsın, bakarsın. Şikayetler nedir? Memnuniyetler nedir?
Evet.
Değil mi? Bir bakılır.
Evet.
Arkadaşlara sorulur. Acaba nasıl falan. Her şey mükemmel. Çok güzel falan filan vesaire. Öyle bir marka aldık evde biz. Chopin markası. Da burada reklam olur diyoruz. Vermiyorsun. Hakikaten kaliteli. Çok memnunuz.
Evet.
Fakat programlamayı yapıyoruz. Yine de makine kendi kafasına göre evde sıcağı o tayin ediyor.
Evet.
Servisi çağırıyoruz. Servis düzeltiyor. Yine kendi kendine kendi kafasına göre çalışıyor. Aşırı otomatik olunca kontrol benim elimden çıkıyor.
Evet, tam
yapay zeka da evet. benim ihtiyacımı bilemiyor. Bana göre davranmıyor. Makine kendisine göre çalışıyor. Geceleyin buz kesiyor, gündüz yakıyor bizi.
Evet.
Şimdi bunu bildirsen, bildirmesen böyle bir şikayetlenme diye bir huyumuz yok.
Evet.
Yani konu biraz fazla dağılıyor da.
Günah kavramına.
Günah kavramına ben ilintili kurmak üzere söylüyorum. Bütün bunları söylememdeki gaye bir insanın hürriyetini sonuna kadar kullanması, denetimsiz kullanması, entelektüel kuantitesinin düşük olmasıyla alakalı bir keyfiyettir diye düşünmüşümdür. Ve bunun da pek çok örnekleri var. Ben de Ryan O'Neill'in hazırlamış olduğu o StarTalk programındaki akademisyenlerin, Amerika'daki akademisyenlerin %90'ı IQ'su 5-6 çıktı. Evet. Kendi alanlarında 25, 24, 23 çıkıyor. Ama genel alanların dışına çıktığın zaman çocuktan farksız kandırılması en kolay.
Evet. Çok yönlü olmak lazım yani.
Çok yönlü olmak. Hayatın içinden kopmamak lazım. Evet. Osmanlı bunu yapmak için biliyorsunuz medresede profesör ders veriyor. Müderris, profesör. Gidiyor camide balıkçıyla, oduncuyla, bakırcıyla, efendim lokantacıyla, kebapçıyla karşı karşıya getiriyor Osmanlı. Bir numaralı tefsir alimi. Minka,
evet.
Minkarizade Mustafa Efendi mesela. Fıkıh alimi, Şeyhülislam. Ve profesör cahil halka yüksek ilimleri anlatıyor.
Evet.
Nasıl anlatabilirim? Anlatacağım diye onları anlamaya çalışıyor. Onları anlayınca balıkçıyı, kayıkçıyı, lokantacıyı anlayınca hayatı anlıyor.
Hayatı
anlayınca kendi durduğu adresini yani koordinatlarını
evet.
tespit ediyor. Koordinatlarınız belliyse artık ne yapacağınızı bilen adam demeksiniz.
Evet.
İnsanların çoğu adresini bilmiyor. Şaşırmış vaziyette.
Nerede olduğumuzu bilmiyoruz.
Pusulalar
yani.
Acayip şaşırmış vaziyette.
Evet.
Ne gençlikte duruyor ne de ihtiyar ihtiyarlıkta durduğu yeri biliyor. Ne talebe de talebe olarak durduğu yeri biliyor. Ne de öğretmen öğretmen olarak durduğu yeri bilmiyor.
Yeri bilmek en önemli şey hocam.
Bilmiyor.
Evet, doğru.
Bilmeyince işte pek çok arızalar çıkıyor. Ve ilk vurduğu yer insan ruhudur. Psikolojik hastalıkların birinci sebebi budur. Hayatı okuyamamak.
Evet.
Kendini izole etmek. O bilgisayar oyunlarına dalıp yok olan, akılları kilitlenen otistik çocuklar hayata dalmadığı için evin içinde kalıyor. 29 yaşına kadar hep oynamış. Evlendiriyorsun. Bu kadın ne diyor? Ya evlendin sen. Çoluk çocuk sahibi olacak.
Pazara gitmesini bilmiyor hocam.
Pazara gitmesini bilmiyor. Evet. Çünkü internetin başından kalkmamış.
Evet.
Annesi de pazara yollamamış. Oğlum üşür diyor. Öksürür. Der diyor. Oğlum üşümesin. Demesin diye. O bilgisayarın başında oynuyor. Durmadan sanal dünyada PUBG oynuyor. Akşama kadar 100 tane paraşütten uçakta inmiş adamı öldürmeye çalışıyor. İşte game over olunca o gün ona taziye gitmek lazım. İki defa mı game over oldun, yenildin diye sırtını sıvazlayıp onu teselli etmeniz gerekiyor. Çünkü sanal hayatında öldü ya.
Evet.
Bu sefer gerçek hayatında babası öldüğü zaman babasının ölümüne dönüyor. Babasının ölümüne game over diyor.
Evet,
yani çok, çok babasının ölümünü game over olarak görüyor. Bu evet. Normal bir insan mı? Gençlik buraya doğru gidiyor.
Sanallaşmış yani her şey. Evet.
İşte irade özgürlüğüne gelince, irade özgürlüğünde yani bu kadar konuştuk, açıklamaya çalıştık. Akıla bağlayamazsanız, kurala bağlayamazsanız, kuralsız özgürlük, özgürlük değildir. Ve özgürlük, mutlak özgürlük dediğimiz keyfiyet bize ait bir keyfiyet değildir. Allah'a ait bir keyfiyettir.
Evet.
Fakat insanda o mutlak özgürlüğü arayışımızın sebebi de şudur vahiyciğim. Biz Allah'tan üfürülmüş bir ruh-u menfuhayız değil mi?
Evet.
Ruh-u menfuh, üfürülmüş. فَيْذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ Ayet-i kerimesine göre biz bir ruhuz. Allah'lık bir yön var bizde. Allah'ta mutlak özgürlük var mı? Var. Bizdeki mutlak özgürlük arayışı geldiğimiz kaynaktan kaynaklanıyor. Hmm,
temelleri orada yani. Evet, evet. Kaynak orası.
Ama Allah-u Teala Hazretleri için şeriat söz konusu mu?
Değil yani. La yüksel amma yefal.
En mükemmel varlık.
Evet. Yaptığından en hesaba çekilmeyecek ama biz hesaba
iradesi çekelim. Tam özgür o. Tam özgür iradesi kelimesini kullanmakla ben Allah'ım demek arasında 3 aşağı 5 yukarı pek fazla bir fark olmadığı kanaatindeyim ben şahsen.
Evet.
Aşırı özgürlük böyle sonsuz, sınırsız, limitsiz özgürlük ancak öldükten sonra. Akıl özgürdür. Bedeni terk edince her tarafa akıl gidiyormuş. Öldükten sonra bir akıl devam ediyor. Ruh yani devam ediyor. Ruh ölmüyor.
Bu dünyada öyle bir şey yok
tabii.
Yani.
Bir anda aklın şu anda kainatın öbür ucuna gidebiliyor. Halbuki 13,7 milyar yıl evet. Yaratılmış. Bir anda bir öbür ucundasın. En sonunda bizim tasavvuflar diyor ki bütün kainat böyle bir arifin elinin avucun içerisinde bir nokta gibi kalır diyor.
Evet.
Bütün kainatı avucun içinde nokta gibi. Çünkü akıl o kadar büyük. Akıl kalptir. Ben hiçbir yere sığmam diyor. İnanan kulumun kalbine sığarım.
Kulumun kalbine sığarım.
Ki kainat çoktan sığar.
Evet.
Bunları hep yani özgürlük deyip de özgür yani irade özgürlüğü deyip de özgürlük kirlenmesi yaşayarak ruh hastası olan insanlar çoktur.
Evet.
Çünkü biz Allah değiliz. İsteklerimiz vahiyciğim, isteklerimiz bitmiyor. İhtiyaçlarımız bitmiyor. İhtiyaçlarımız bizim isteklerimizdir. İhtiyaçları karşılayacak imkanlar sonsuz mu? İmkanlar sınırlı.
Sınırlı her şey.
İhtiyaçlar tabii. Sonsuz.
Evet.
O zaman ihtiyaçlar sonlu, sonsuz. İmkanlar sınırlıysa o zaman bizim ihtiyaçlarımıza bir sınırlılık getirmemiz lazım.
Sınır koymak
imkanları,
lazım.
İmkanları sınırsız hale getiremeyiz. Çünkü biz Allah değiliz. Ama ahirette imkanlar sınırsız olacak.
Evet.
Ama orada da dediğimiz gibi irade olmayacak.
İrade olmayacak. Yani orada...
Kötülük işleyemeyeceksin.
Evet.
Kimseye gidip kafasına taş vuramayacaksın.
Günah olmayacak.
Günah olmayacak.
Evet, evet doğru.
Cennetteki hayat da işte o da bir ilginç. O ayrı bir konuşma konusu.
Evet.
Bu konular pek tartışılmış değil. Bana göre insan varoluşunda cennetteki günah işleyememek ki öldükten sonra tekamül yoktur deniliyor. Çünkü günah işleyemiyorsun.
Evet.
İşlemiyorsun, günah işlemek lazım. Ya tekamül etmek için. O var mı? Günah işlemek yok. O zaman tekamül de yok.
Öyle bir irade yok.
Bu dünyada hangi tekamülü elde ettiysen o tekamülde kalıyorsun.
Evet.
O olgunlukta kalıyorsun. Cehennemdekiler tekamül ediyor. Cehennemdekiler tekamül etse yana yana onlar da çıkar cennete girerler.
Evet.
O da mümkün değil.
Evet hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.